Avustralya gündeminde Kazım Ateş'le birlikteyiz. Kazım Bey merhaba. Bugün hemen ilk haber olan bir habere geçmek istiyorum. Federal hükümet savunma gücüne 5000 asker daha eklemek istiyor. Ne diyorsunuz siz, bu gerekli bir şey mi?
Vallahi şimdi tabii bu ne kadar savaşı sevip sevmenize bağlı bir şey veyahut da tarafları olup olmadığınıza. Tabii sonuçta bir hükümetsiniz, devleti yönetiyorsunuz. Eğer Avustralya'nın savunma için böyle bir şey gerekli ise o zaman tabii ki bu harcama yapılacaktır. Ama Avustralya maalesef kendini savunmaktan ziyade daha çok son yıllarda başka ülkelerin savaşlarını vekaleten sürdürmektedir ne yazık ki. Ama iktidarda tabii ki Liberal Parti olduğu için Liberal Parti sürekli olarak dış politikada bu tür, gerçi Labour Parti de hükümete geldiğinde pek bir değişiklik yok son yıllarda, ama yani bildik müttefik ülkelerle birlikte savaş neredeyse Avustralya'da oradadır ordusunu teçhiz etmek zorunda olduğunu hissediyor. İşte yeni denizaltıları getirilecek, onlar için de epey bir istihdam gerekiyor. Dolayısıyla büyümekte olan ordusu için eksik hissedilen 5000 kadar askeri de istihdam edecektir.
Siz başka ülkelerde savaşa gidiyor, onun için ordusunu kullanıyor dediniz ama Avustralya'yı da tehlikeye karşı koruyacak askerlerdir bunlar. Ne olacağı belli olmaz, öyle değil mi?
Tabii ki, yani her ülkenin kendini savunma hakkı var. Ordusu da keşke hani savaşsız, askersiz, ordusuz, bombasız bir dünyada yaşarız. Herkesin gönlünden bu geçiyor ama dünya realiteleri öyle değil ne yazık ki. Dolayısıyla herkes savunma sistemi geliştirmek zorunda. Avustralya'da tabii ki bunu yapmak zorunda, böyle bir hakkı var. Yani ama burada Avustralya hiçbir zaman saldırıya uğramış, ciddi manada saldırı tehdidi altında olmuş bir ülke olmadı. İkinci Dünya Harbi sırasında sadece Japonlar bir miktar Darwin'de, hatta Sydney'de taarruza geçmeye çalıştılar. Ama onun dışında ciddi bir saldırıya uğramadılar. Bunun dışında pasif bir durumda duran askeri de sürekli beslemek veyahut da onları pasif halinde bırakmak iyi bir şey değil. Zaman zaman ne yazık ki asker bir şeyler yapıyor görünsün, biraz da fiili tatbikat görmesi için Körfez savaşlarına habire gönderiliyoruz ya da başka bir yerlere de. Yani Vietnam, Kore ile birlikte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hep böyle olmuştur.
Bir diğer konu medya. Federal hükümet bu konuda yeni bir karar alacak ve diyor ki artık bazı kuralları kaldıralım. Onlardan birisi şuydu: medya şirketleri sadece iki medya alanında iş sahibi olabiliyorlardı. Üç evet. Alan var medyada biliyorsunuz. Radyo, televizyon ve gazete, dergiler. Evet. Şimdi her üçünde de sahip olabilecekler. Bu değişiklik sizce iyi mi olur?
Ben şahsen yani biraz karşıyım. Veyahut da medyadaki kontrol sınırlı olması lazım geldiğine düşünüyorum. Yani hakimiyet noktasında. Çünkü tekelci medya olursa, hakim bir medya görüşü olursa, bu sefer o ülkedeki herkes aynı insanların aynı zihniyet, aynı ideolojileri sürekli okumak zorunda kalacaktır. Bu da yani hiçbir toplum için bir şey değil. Avustralya'daki medyanın zaten kahir ekseriyeti bir kişiye ait, Rupert Murdoch grubuna ait. Bu Rupert Murdoch'un da uzun yıllardır bu konuda değişiklik istediği bir husus. İstiyor ki daha büyüsün. Yani bu dediğiniz gibi 3 alanda, 3 sektörde büyümek istiyor. Biraz da Rupert Murdoch yasası diye adlandırılmıştı bu geçmiş yıllarda. Yani medyacılar hiçbir zaman tatmin olmazlar. Onlar hep imparator olmaları gerekiyor. Sonuçta da ne yazık ki maalesef bunların önemli bir kısmı değişik ideolojileri savunan insanlar. Yani Rupert Murdoch gibi bir dünya imparatoru olan, bir medya baronu olan bir insanın siyasi ve ideolojik görüşlerini açıkça, hatta bunların da anti-İslam olması ile birlikte açıkça Twitter'den veya Facebook'tan bile kullandığını herkes biliyor. Yani aşırı sağ düşünceli olan bir insanın gittikçe Avustralya medyasında güçlü olmasını ben şahsen görmek istemiyorum bu açıdan. Sınırlamaya bu tür yani hakimiyet olma, hakim olma noktasındaki sınırlamayı ben tedbir olarak uygun görüyorum.
Zaten bu yasanın değiştirmesine şimdiden karşı çıkanlar var ama onların ne derecede başarılı olacağı henüz belli değil.
Avustralya'da ne yazık ki insanlar veyahut da parlamentoya giren milletvekilleri medyaya karşı son derece hassas davranıyorlar. Çünkü onların gelecekleri ya da var olacakları ya da yok olacakları bu patronların elinde. Bir manşet, bir gazete, bir skandal. İşinizi bitirebiliyorlar 24 saat içerisinde ve siyaset üzerinde de çok ağırlık, çok ciddi baskılar var. Bunu herkes biliyor. Yani bu sadece Avustralya'da değil, yani dünyanın her yerinde böyle. Medya biliyorsunuz dördüncü güç derler her ülkede. Ben maalesef Avustralya içinde bu tam anlamıyla öyledir.
O yüzden mi siz imparator diyorsunuz sahiplerine?
Evet, yani bu yeni bir şey değil. Medya baronu, imparatoru, başka biliyorsunuz ifadeler kullanılıyor.
Bir de dün çok tartışılan bir konu vardı. O da şu: Safe Schools adı altında çocuklarda ayrımcılığı önlemek, çocuklarda birbirine karşı kaba davranmayı önlemek için bir program oluşturulmuştu. Burada işte eşcinsel olan diğer insanları kabul etmeleri için de bazı cümleler kullanılıyor bu programda. Bazı muhafazakar siyasiler bunların gereksiz olduğunu, çocuklara bu kadar küçük yaşta 10-11 yaşında eşcinselliği kabul etmek etmemek gibi konuların getirilmemesi gerektiğini savundular. Siz ne dersiniz?
Tabii bu konuda herkesin kişisel görüşü var. Ona saygı göstermek lazım. Ben de bu konuda yani cinsellik konusunda çok hassas olan bir kimseyim. Yani neyi nerede konuşacağınız, hangi konuyu nerede açacaksınız? Bunu iyi zamanlamak lazım. Yerini ve zamanını ve muhatabınızı. Yani 10 yaşında, 11 yaşındaki çocuklarla bu gibi konular nerede ve nasıl konuşulmalıdır? Durup dururken mi konuşulmalıdır? Mevzu olduğunda mı konuşulmalıdır? Bunlar iyi hesap edilmesi lazım. Ama önemli olan burada, yani şu anda siyasiler birbirlerini suçluyorlar. Aşırı sağdaki muhafazakar milletvekilleri diyor ki bunu diyor işte Marksist ağırlıklı görüş sahibi olan insanlar diyor işte zaten onların böyle bir gündemleri var. Ne bileyim toplumun belirli bir kesimini gayleştirme gibi bir inançları var mesela, böyle bir komploya inanıyorlar falan. Onlar öyle suçluyor, öbürüsü başka şekilde onu suçluyor. Bunun bir ortak yolu olmalıdır çünkü içinde yaşamış olduğumuz toplum çok farklı bir toplum. Yani 1960'ların, 70'lerin, 80'lerin toplumu değil artık Avustralya toplumu. Herkesin cebinde bütün dünyayla iletişim haline girebilecek bir vasıta var, bir araç var. İnsanlar zaten bu tür bilgileri görüyorlar, ediyorlar. Ama bilir kişiler tarafından, yani eğitmen ve öğretmenler tarafından, yani ne nedir sorulduğunda ya da yeri geldiğinde bilgilendirilmesi de önemlidir diye düşünüyorum. Ama burada yani özendirmek, propaganda yapıyor gibi yapmak da şeyine de ben karşıyım. Bunu sublimine olarak, bilinçaltı olarak reklamlarda, sinemalarda, gazetelerde, internetlerde bunu sürekli olarak görüyoruz. Yani insanların bir takım yaşam biçimleri var, tercih ettikleri. Bunu ben nasıl kabul ettirebilirim, yani nasıl sulandırabilirim diye bir takım taktikler yapılıyor.
Ama biliyorsunuz eşcinsel olmak yaşam biçimi değil, tıbbi bir durum. Yani veyahut da o genlerinde olan bir şey deniliyor. Yaşam biçiminden ziyade ve bundan dolayı ayrımcılık görmemeleri ve okulda alay konusu olmamaları gerektiği söyleniyor ki bu da önemli bir şey değil mi?
Yani tabii, yani bir insan gaydir, o nedenle her zulme hak etmiştir görüşüne ben öteden beri karşıyım. İnsanlar istediği gibi olabilirler, gay de olabilirler. Ben şahsen gayliğe karşıyım. Ama gay olan bir
ama bu insanın kendi
için de
şimdi gayliğe karşı olmak yani nasıl bir şey? Bu bir tercih değilse eğer nasıl karşı olunur ki buna? Yani ben bir insanın siyah olmasına karşıyım gibi bir şey demek değil mi bu?
Okay, onu şöyle düzelteyim ben. Ben doğru, yani o şekilde deyince sanki gaylere karşıymışım gibi bir şey oluyor. Yani şahsi olarak yani tercih etmediğim ya da uygun olduğunu düşünmediğim bir yaşam biçimi olarak söylüyorum buna. Herkesin dediğim gibi bir görüşü olabilir. Ama insanlar gaydir diye, gay yaşamını sürdürüyorlar diye, gay ilişkileri var diye her türlü haksızlığı ve zulmü ve dışlanmayı hak ediyorlar görüşüne kesinlikle karşıyım. Çünkü sonuçta herkes insan, herkesin hakları var. Ama dediğim gibi yaş noktasında yani 10 yaşımı uygundur, 11 yaşımı uygundur, yok 14 yaşımı uygundur onu ben bilmem, uzmanı değilim. Hassas bir konu olduğunu söylüyorum sadece.
Hassas bir konu gerçekten. Ancak bu tür bir programın kaldırılıp kaldırılmaması da sizce iyi mi, kötü mü, doğru mu, yanlış mı?
Eğer doğru yapılırsa, doğru biçimde yapılırsa ki bu nedir, doğru olan nedir, nasıldır onu da tartışabiliriz. Yani doğru biçimde her şey yapıldığı takdirde hiçbir sorun ve sıkıntı yok. Yeter ki doğru, güzel, makul olsun.
Bir diğer tartışma konusu Senato'da yapılması planlanan reformla ilgili. Malcolm Turnbull ve hükümeti bu Senato'ya seçilme işlemini biraz daha zorlaştırmak istiyor. Öyle tek partiden oluşan kişiler Senato'ya giremesin diye. Mesela Araba Sevenler Partisi gibi. Bu sizce iyi bir girişim mi yoksa değil mi?
Ya şimdi yine hassas konulardan bir tanesi. Şimdi Avustralya'da iki tür biliyorsunuz meclis var. Birisi senato, birisi milletvekilleri ve seçilme biçimleri de farklı. Senatoya ise ülkedeki azınlık düşüncelerin azınlık olduğu noktadaki olanların da temsilci gönderme imkanı olan bir yapısı var. O bakımdan senato önemli. Ama oylanma ve oy sayımı noktasında hani görünürde bazı haksızlıklara yol açabiliyor. Yani 1000 kadar birinci tercih oy alan bir kimse 5000, 10000, 20000 oy alan insanın önüne geçebiliyor meclise girme konusunda. Şimdi bunun iyi yönü var, kötü yönü var. İyi yönü çok azınlıkta olan görüşlerin, temsilcilerin meclise giriyor. Orada kendilerini işte seslendirebiliyorlar. Ama kötü olan yönü bir haksızlık var. Çünkü daha çok oy alan bir insan meclise giremiyor. Çok komik rakamdaki az noktada oy alan bir insan meclise girdiğini görüyorsunuz. Şu anda her iki parti bundan rahatsız. Büyük partiler bundan rahatsız. Çünkü onlar istiyorlar ki kendi millet senatör adayları meclise girsin. Dolayısıyla tahmin ediyorum ikisi de bunun değişmesi noktasında hemfikir oldukları için bazı değişiklikler, tümüyle değil de bazı değişikliklerin yapılacağını zannediyorum.
Bir diğer konu, vakit azalsa da buna da değinmek istiyorum. Son yapılan kamuoyu yoklamasında ilk kez Liberal Partili bir liderin önde gelen konularda örneğin eğitim ve sağlık konularında İşçi Partisi'nin önüne geçtiği görülmüş. Buna ne dersiniz?
Ya bu İşçi Partisi için çok kötü bir haber. Yani anladık, ekonomide, ticarette, dış politikada, bilmem ne de, savunmada, kemer sıkma politikasında Liberal Parti'nin İşçi Partisi'nin önünde olması, tercih edilmesini anladık. Ama sosyal hizmetlerde, sağlıkta, eğitimde Liberal Partisi'nin Labour Partisi'nin önüne geçmesi Labour Partisi için çok kötü, vahim bir haber. Yani genelde Labour Parti sosyal hizmetleriyle bilinen bir parti. Sosyal hizmetlerde de siz liberallerden geri kalıyor gibi bir algının açılmasına yol açmışsanız sizin durumunuz kötü, çok vahim ve zannediyorum bu seçimde de zor seçilecekler.
O zaman bir değişiklik yapmaları mümkün olur mu sizce?
Evet, bunu geçmiş programlarda da konuştuk. Seçime şurada 9 ay falan var en fazla. Daha öne de çekilebilir. Bu konuda çok ciddi bir alternatif yok parti içerisinde. Bunu İşçi Partisi de habire başkan değiştirme, başbakan indirme, devirme şeyiyle yani negatif bir imaj oluşturdu Gilad ve Kevin Rudd'ın indirilip bindirilmesiyle. Dolayısıyla tekrar bunu yapmak istemiyorlar. Zannediyorum böyle gidecekler çünkü alternatifi yok. Ve böyle gittiklerinde de eğer Turnbull bu performansı sürdürebilirse İşçi Partisi'nin iktidar olması çok zor.
İngilizlerin deyimiyle İşçi Partisi between a rock and a hard place mi? Öyle mi?
Aynen öyle. Ne bilemiyorum, aşağı tükürse sakal üstü. Büyük gibi bir şey. Yani.
Bizim Türkçe'de yani, de aynen öyle. Evet.
İkisi de olmuyor. Evet evet. Çok zor durumda şu anda. Çünkü önceki zamanlardan beri muhalefet başkanının reytingleri de çok düşük. Yani 15-20'lerde seyrediyor liderlik noktasında. Alternatif başbakan olması noktasında. Turnbull onun önüne geçti. Ve liberal partililerin Tony Abbott'i indirip başa Turnbull'u getirmelerinin çok akıllıca ve isabetli olduğu da bu arada anlaşılmış oldu.
Bakalım gelecek günler seçime doğru yaklaştıkça neler gösterecek. Ben bu haftaki yorumlar için çok teşekkür ediyorum.
Ben de sizlere teşekkür ediyorum.
Avustralya gündeminde Kazım Ateş'le yaptığımız söyleşiyi dinlediniz.